Ayrım 42.
Denildiği gibi ihtilalin aşırılıktan uzak ölçülerle yürütülmesine de etkili olamamışlardır. En ölçüsüz davranışlar bizzat kendilerine yapılmış olan muamelelerde görülmüştür. Halk tercümesi broşürüne Nurettin Paşa'nın meşrutiyetin ilanından sonra gördüğü hizmetler. Halk tercümesi broşürünün 4. sayfasında Nurettin Paşa'nın Rumeli'den İstanbul'a yürüyen hareket ordusuna katılarak vatan görevini yerine getirdiğinden söz edilmektedir. 31 Mart vakası dolayısıyla Rumeli'den İstanbul'a gönderilen kuvvetlerin komutanı rahmetli Hüsnü Paşa'ydı. Ben bu kuvvetlerin kurmay başkanıydım. Bu kuvvetlere hareket ordusu adını veren, hareket ordusunun İstanbul'a kadar gidişini düzenleyen ve yöneten bendim. Nurettin Bey'in bu kuvvetlere katılarak görev aldığını bilmiyorum. Nurettin Paşa birçokları gibi hareket ordusu İstanbul'a yaklaştığı zaman Ayas Stefanos'a veya Makre Koyun'a gelmiş olabilir. Nurettin Paşa, Yemen vilayetinin kurtarılması ve asilerin sindirilmesi için yapılan savaşlarda bir takım tümen birliklerine veya müfrezelere komuta etmiş. Her tümen komutanı her savaşta aynı durumda bulunur. Sonra Sana'nın kurtarılması üzerine orada yığınak yapmış olan askeri kuvvetlere komuta etmiş. Efendiler, asker olanlar çok iyi bilirler ki bir yerde çeşitli ordu birlikleri toplandığı zaman orada bir merkez komutanlığı, bir mevki komutanlığı, bir bölge komutanlığı veya ordugah komutanlığı kurulur. Nurettin Paşa'nın Sana'daki komutanlığı bundan başka bir şey miydi? Nurettin Paşa, İmam Yahya ile anlaşma yapması için Ahmet İzzet Paşa'ya yardımcı olmuş. Ahmet İzzet Paşa'ya sormadım. Fakat İzzet Paşa ile birlikte olup çalışmalarına yakından katılan yetkili kimselerin söylediklerine göre İmam Yahya ile anlaşma görüşmelerinde Nurettin Paşa hiçbir şekilde yetkili kılınmamıştır. Nurettin Paşa, Balkan savaşlarına katılma arzusu göstererek Yemen'i kuzeyinden güneyine kadar geçip Aden, Mısır, Suriye, Konya, İstanbul yoluyla Çatalca yakınlarında bulunan başkomutanlık karargahına katılmış ve komutanlığı açık bir tümen bulunmaması dolayısıyla kendi isteğiyle gönüllü olarak 9. Alayın komutasını üzerine almış. Nurettin Paşa'nın Yemen'den İstanbul'a gelmek için takip ettiği yol, Yemen'den İstanbul'a gelen bütün asker ve sivillerin, kısacası herkesin takip ettiği yoldu. Yol oydu. Nitekim o tarihte biz de Afrika'da bulunuyorduk. İstanbul'a gelmek için Afrika çöllerini batıdan doğuya Mısır'a kadar deveyle geçtikten sonra İskenderiye ile Trieste arasındaki bütün Akdeniz'i ve Adriyatik Denizi'ni güneyden kuzeye ve Trieste'den Bükreş'e kadar Avrupa'yı ve ondan sonra da Karadeniz'i geçerek aynı karargaha ulaşmıştık. Yol buydu. Nurettin Paşa bu noktada asıl söylenmesi gereken konudan söz etmiyor. Nurettin Paşa albaylıktan binbaşılığa indirildikten sonra Yemen birliklerinde görev yapmak üzere yarbaylığa yükseltilmiştir. Bu yükselmenin gereği olarak yarbaylıkta Yemen'de 2 yıl kalmak lazım gelirken vaktinden önce İstanbul'a gelerek kurtulma yolunu bulmuştur. Hal tercümesi broşürünün 6. ve 7. sayfalarında Nurettin Paşa'nın Irak komutanlığından söz ediliyor ve yerli imkanlara başvurarak yeniden ordu kurup dost ve düşmanların umduklarının ve beklediklerinin aksine yenilgiden zafer ulaşma harikasını gösterdiği belirtiliyor. Irak seferinde Nurettin Paşa. Efendiler, Irak seferinde Nurettin Paşa zamanındaki durumun iç yüzü şundan ibarettir. İlk Irak komutanı olan Süleyman Askeri Bey'in yenilgiye uğrayıp intihar etmesinden sonra Irak'a Kafkasya'dan yeni birlikler gelinceye kadar savaşlar İngilizlerin isteğine ve yürüyüş hızlarına bağlı kalmıştır. Nurettin Paşa Kütülemare'de İngilizlere yenildikten sonra gece gündüz ve hiçbir direnme göstermeden yürüyerek Selmanpaşa kadar perişan bir şekilde geri çekildi. İngilizler Nurettin Paşa'yı kovalayarak Selmanpaşa kadar ilerlediler. Orada Kafkasya'dan gönderilmiş olan birlikler İngiliz birliklerini karşıladı. 3 gün savaştıktan sonra Nurettin Paşa yenilgiyi kabul ederek geri çekilme emri verdi. Birlikler Diyali Irmağı'na kadar kuzeye çekildi. İngilizlerle süvari bağlantısı kurma yolu bile aranmadı. Halbuki aynı zamanda İngilizler de geri çekilmişlerdi. Bu bilgiyi veren çöl Araplarıydı. Ondan sonra Nurettin Paşa kendini toplayıp yeniden Selmanpaşa Kütülemare yönünde ilerledi. Kütülemare kuzeyinde gece İngiliz birlikleriyle karşılaşıldı. Tedbirsizlik, düzensizlik ve idaresizlik yüzünden birliklerimiz şafak vakti düşmanın ateş baskınına uğradı. Er, subay ve komutan olmak üzere birçok kayıp verildi. Birliklerde panik oldu. Kendiliğinden geri çekilme başladı. İngilizlerin çekilmesi üzerine ortalık yatıştırılabildi. Irak'ta yeni birlikler ve yeni vasıtalarla büyük ve kanlı savaşlar bundan sonra başlar ki Nurettin Paşa'nın bunlarla alakası yoktur. Broşürün aynı sayfalarında Nurettin Paşa İngilizlerden ele geçirdiği uçaklarla da bir uçak filosu meydana getirmek gibi çok büyük başarılar göstermiştir deniliyor. Bu iddianın pek cahilce olduğunu söylemek zorundayım. Uçağın ve uçak filosunun ne olduğunu bilenler böyle bir iddianın ne kadar gülünç olduğunu elbette anlarlar. Büyük taarruzda Nurettin Paşa savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu. Broşürün 8. sayfasında Nurettin Paşa'nın dürbünle bakarken alınmış bir resmi vardır. Bu resmin altında şu sözler yazılıdır. 26 Ağustos 1922 taarruz günü Kocatepe gözetleme yerinde Karahisar Meydan Muharebesi idare ederken alınan fotoğraflarıdır. O gün hep aynı tepedeydik. Dürbünle bakanlar çoktu. Dürbünle en çok bakanlar özellikle gözetleme görevi verilen subaylardı. Gerçekten Nurettin Paşa'nın da savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ettiğini ben de fark etmiştim. Karahisar Dumlupınar Meydan Muharebesi yapılırken Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı gün 1 Aralık Nurettin Paşa'yı Kolordu Komutanı Kemalettin Paşa'nın şimdiki Berlin Büyükelçisi gözetleme noktasında durumu dürbünle seyrederken buldum. Birliklerimiz düşmanı yakından sıkıştırmış, nazik ve önemli bir durum ortaya çıkmıştı. Dürbünle seyretmeyi bırakınız, savaşı yakından ve bizzat idare etmek için ileri ateş mevzilerine gideceğiz dedim. Nurettin Paşa bu kadar yaklaşmanın doğru olmadığını söyleyerek gitmek istemedi. Canım sıkıldı, siz burada kalabilirsiniz dedim. Kemalettin Sami Paşa'ya siz benimle geliniz dedim ve otomobilime yürüdüm. Kemalettin Paşa emredersiniz dedi ve benimle beraber yürüdü. Bu davranış üzerine dürbünün başında yalnız bırakılan Nurettin Paşa'nın da arkamızdan geldiğini gördük. Dediğim yere gittik. Yunan ordusunun esaretiyle sonuçlanan o savaşı en ince noktalarına kadar bizzat idare ediyor ve gereken emirleri doğrudan doğruya kolordu komutanlarına ve diğer komutanlara ben veriyordum. Verdiğim emirlere göre tedbirler alınıp gerekli uygulamalara geçilirken ordu komutanı Nurettin Paşa yanımda duruyor ve durumu seyrediyordu. Bir Aralık kolordu komutanını benim yanımdan uzaklaştırarak bazı emirler vermeye kalkışmış. Kolordu komutanı bu emirleri uygulanabilir nitelikte bulmamış. Ordu komutanı ile kolordu komutanı arasında neredeyse saygısızca bir çatışma durumu ortaya çıkmış. Kemalettin Sami Paşa, Nurettin Paşa'nın yanından biraz sertçe bir muameleyle ayrılmış. Bu durumun farkına vardım. Kemalettin Sami Paşa'yı yanıma çağırıp sükunet ve disiplini koruması gerektiğini söyledim. Daha sonra yalnız olarak Nurettin Paşa'yı çağırdım. Genel olarak bazı sorular sordum ve anlatmak istedim ki kolordu komutanına verdiği emrin gerçekten de uygulanması mümkün değildir. Komutanlar emir vermiş olmak için emir vermezler. Gerekli uygulanabilir olan hususları emrederler ve emir verirken kendini o emri yerine getirecek olanı yerine koymak ve emrin nasıl yerine getirilip uygulanacağını düşünmek ve bilmek gerekir. Hal tercümesi broşürünün 9. sayfasında Irak'tan sonra Kafkas cephesine gitmiş olan Nurettin Paşa'nın 3. Ordu Bölgeleri Komutanlığı'nda ve Ordu Komutanlığı Vekilliği'nde bir süre bulunduğu yazılıdır. Bu görevlerin nasıl bir görev olduğunu ve bu sürenin kaç gün olduğunu sormak lazımdır. Nurettin Paşa Kafkas cephesinden İstanbul'a dönüşünde Aydın, Buğla ve Antalya Bölgeleri Komutanı ünvanıyla İzmir'e gitmiş ve orada bulduğu çoğunluğu 40 yaşından yukarı askerlik çağını aşmış erlerin oluşturduğu dağınık birkaç birliği yeniden düzenleyerek ve yeni tümenler kurarak 21. Kolordu'yu meydana getirmiş. Efendiler, Kolordu kurma işi son zamanda Dünya Savaşı'nın fantazileri sırasına geçmişti. Özellikle karşısında düşman bulunmayan sabit bölgelerde askerlik şubeleri ve başkanlıkları kuruyormuşçasına bir kolaylıkla kolordu komutanlıkları kurulur ve yetkiler verilirdi. Gerçekten bütün savaş cepheleri imdat diye feryat ederken 21. kolordu değer verilen bir varlık olsaydı Aydın bölgesinde yüzüstü bırakılmazdı. Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve Anadolu'da gördüğü önemli işler nelerdi? Broşürün 16. sayfasında Nurettin Paşa'nın Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının teşebbüsleriyle başlayan milli mücadele liderleriyle ilişki kurarak İstanbul'da bir takım önemli işler yaptığından, sonunda İngilizler tarafından takibe başlanmış olduğundan ve Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı davet yazılarında artık İstanbul'dan çok Anadolu'da hizmet edilebileceğinin bildirilmesi üzerine Anadolu'ya geçmiş olduğundan söz ediliyor. Efendiler, Nurettin Paşa'nın İstanbul'da İngilizlerle ve damat Ferit Paşa kabinesiyle anlaştığını, Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve onun hükümetinden habersiz olarak bizi İstanbul'u uyuşturmaya çalıştığını ve bu münasebetle arada geçen telgraf haberleşmeleri üzerine Ankara'ya geldikten sonraki davranışlarını geri geldiğinde anlatmıştım. Bunları tekrar etmeyeceğim. 18. sayfada yukarıda sayılan vatan hizmetlerini başarıyla yerine getirmiş olan Nurettin Paşa ile Büyük Millet Meclisi arasında bazı resmi işlerden dolayı anlaşmazlık çıkması üzerine kendisi hemen Ankara'ya gelmiş ve bu anlaşmazlık olumlu bir çözüme bağlanarak giderilmiştir ifadesine rastlanmaktadır. Nurettin Paşa'nın hükümetçe nasıl Merkez Ordusu Komutanlığından alınarak divan-ı harbe verilmek üzere Ankara'ya getirildiğini ve meclisin kendisine karşı gösterdiği şiddetli tepki idamını isteyecek kadar ileri gitmişken başkomutan sıfatıyla şahsen meclis kürsüsünden Nurettin Paşa'yı savunarak nasıl kurtarmış olduğumu da açıklamıştım. Burada yeri gelmişken yalnız bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Söz konusu broşürde yer alan ifadeye göre bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır, bir de Nurettin Paşa. Bunlar karşı karşıya gelmişler ve aradaki anlaşmazlık giderilmiş. Bilindiği gibi meclisle karşı karşıya gelebilen yalnız hükümettir. Meclisin karşısında hükümet vardır. Bir ordu komutanı, bir vali ve herhangi bir makam sahibi meclisin muhatabı olamaz. Broşürün 18. sayfasının son satırları Nurettin Paşa'nın Tanrı'nın lütfuyla vatanı tehlikeden kurtaran büyük zaferin başarıcısı ve yaratıcısı olduğunu, milli tarihe bu defa pek önemli ve benzeri görünmemiş bir şeref, iftihar sayfası eklemeyi sağlamış bulunduğunu açıklamaya ayrılmıştır. Nurettin Paşa zaferden pay almayı en az hakkı olanlardan biridir. Efendiler, bu kadar cüretli bir iddia karşısında şaşırmamak ve böyle bir iddiayı garip karşılamamak mümkün değildir. Gerçekten de Nurettin Paşa genel taarruzda 1. Ordu Komutanlığı'nda bulundu. Diğer bütün komutanlarla birlikte kendisine emrettiğimiz görevleri yapmaya çalıştı. Bu durum bütün Türk ordusuna ve ordumuzun büyük küçük bütün komutanlarına, subaylarına ve her erine ait olmak tabii bulunan bir başarıyı ve şerefi Nurettin Paşa'nın kendi şahsına mal ettirmesini gerektirmez. Bu iddia kadar anlamsız, asılsız ve ayıp bir şey olamaz. Nurettin Paşa'yı kazanılan zaferin yaratıcısı gibi göstermek olsa olsa kendisiyle alay etmek maksadına dayanabilir. Yoksa Nurettin Paşa büyük zaferin şerefinden pay almayı en az hakkı olanlardan biridir. Efendiler, büyük taarruzda Nurettin Paşa'yı yalnız taarruzun ikinci günü Kocatepe'de yalnız bırakmıştım. Çünkü düşmanın yenildiğini ve geri çekileceğini anlamıştık. Yenilgisini bozguna çevirmek ve geri çekilme hattını keserek düşman ordusunu esir etmek için artık Kocatepe'de değil, durumu daha genel olarak gözden geçirecek ve ona göre etraflı tedbirler alacak yerde bulunmamız gerekiyordu. O gün bile cephe komutanı İsmet Paşa'nın uygun görüp benim imzamla cesaret verici kısa bir yazıyı telefonla okuyarak Nurettin Paşa'nın maneviyatını kuvvetlendirmek için tedbir almak gereği duyulmuştu. Nurettin Paşa'yı ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetmek zorunda kaldım. Ondan sonra Nurettin Paşa'yı ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetimine müdahale etmek zorunda kaldım. Böyle yapmasaydım Nurettin Paşa'nın yaptığı hataları düzeltmek güçleşirdi. Dumlupınar'da ordusunun kurmay başkanı Emin Paşa'nın ileri hareket için hazırladığı harekat emrinin kapsamını anlamayan fakat anlamamış değil de daha iyisini düşünmek ve yapmak istiyormuş gibi davranan Nurettin Paşa'nın bir kararsızlığa düşmesi üzerine kararsızlıkla geçirilecek zaman olmadığını hatırlatarak gereken talimatı bizzat yazdırdığım zaman Nurettin Paşa bana demişti ki: Paşam, siz bizi yalnız ve serbest bırakmıyorsunuz. Buna orada bulunan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ciddi bir dille ve şu yolda cevap verdi. Paşa paşa dedi. Bu ordu bizim ve bütün memleketin gözbebeğidir. Onun sevk ve idaresini tesadüfe bırakamayız. Dumlupınar'dan Uşak'a giderken yolda Nurettin Paşa'nın aldığı tedbirlerdeki yetersizliğin farkına varıp Nurettin Paşa'nın tümenlerine bizzat emir vererek tedbir aldırmasaydım Trikopis'in esir düşmesi mümkün olmayabilirdi. Uşak'ta beklenmedik kötü bir durumla karşılaşabilirdik. İzmir'e vardıktan hükümet dairesine girdikten sonra güneyden gelen top ve tüfek seslerini bizzat işitip Nurettin Paşa'nın tedbirsizliğini ve gafletini anlayıp doğrudan doğruya kendim emir vererek tedbir aldırmasaydım İzmir'e girmiş ve İzmir sokaklarında halkın arasına karışmış olan birliklerimizin biz içinde olduğumuz halde paniğe kapılarak darmadağın olması ihtimalden uzak değildi. İşbirlik ve ileri görüşlülük iddiasında bulunan Nurettin Paşa'nın İzmir'de yabancı memurlarla yaptığı zapta geçmiş konuşmasını bizzat düzeltmeseydim, İzmir'e girmekten doğan genel sevincin sönmesine yol açacak durumlardan kaçınmak belki de mümkün olmayacaktı. Efendiler, bu söylediklerim ordunun bütün ileri gelenlerince bilinen gerçeklerdir. Bu gerçekleri yalnız bir kişinin fark etmediği anlaşılıyor, o da Nurettin Paşa'dır. Kuşatıcı, Galip, Fatih, Gazi unvanlarıyla kendini hatırlatmak gibi çocukça bir sevdaya kapılan Nurettin Paşa'nın Kütülemari kuşatıcısı Nurettin Paşa diye bir kartını görmüştüm. Nurettin Paşa bu kartı Taşköprü'de otururken Kastamonu valisi ve o bölgenin komutanı bulunan Nurettin Paşa'ya şimdiki Kahire Büyükelçisi göndermiş. Kartın boş yerlerine yazdığı yazılarda karttaki unvanı işaret ederek bunu da benden kimse alamaz diye bir ibare vardı. Nurettin Paşa bu kartı ve karttaki yazıyı akıl ve ferasetle bağdaşır görememiş ve dikkate değer bulmuş olduğundan aynen bana göndermişti. Evet, onu ondan kimse geri alamaz fakat onu ona veren de yoktur. Her başarılı savaşa katılan kimsenin hakkı olmadığı halde kendisini başarının tek kazanıcısı ve galibi ilan etmesi örnek alınacak bir ahlak kuralı değildir. Memleketin çocuklarına böyle asılsız tarz ve tavırlar takınma alışkanlıkları veremeyiz. Gelecek nesillere böyle havadan galip, Fatih olunabileceği gibi sakat bir düşünceyi miras bırakamayız. Millet ve tarih unvan vermekte o kadar cömert değildir. Hal tercümesi broşürünün kapağındaki gazi unvanının kullanılmasına gelince, bu unvanı Nurettin Paşa'ya asiye harfleri verebilir. Fakat gerçek ve kanun bununla yalnız ve sadece alay eder. Gerçi savaşa ya şehit ya da gazi olmak için gidilir. Genel olarak kahramanlık meydanında ölenlerin hepsine şehit derlerse de sağ kalanların hepsine gazi unvanı verilmez. Bu unvanı ancak kanun verir. Medeni bir milletin yüksek çıkarları uğruna yapmaya mecbur olduğu harpler, Arap aşiretlerinin dolayısıyla birbirine karşı açtıkları gazve değildir. Öyle bile olsa bu savaştan sağ salim çıkanlara belki yalnız anaları babaları takdir için benim gazi oğlum diyerek övünürler. Fakat millet ve tarih unvan vermekte o kadar cömert değildir. Hal tercümesinin son sayfasından da bir cümle alarak bu hikayeye son verelim. Nurettin Paşa Irak cephesindeyken yerli halk tarafından kendisine verilmiş bulunan Peygamber Hazretlerinin Kerbela'da yatan torunu İmam Hüseyin Hazretlerinin mübarek kılıcını taşımakla şeref duymaktadır. Efendiler, bu ne laftır? Kerbela, peygamberin torunu, imam, mübarek kılıç, şeref duymak gibi cahil takımının hoşuna gidecek laflarla milleti kandırma politikasını benimseyenler artık insaf etsinler. Millete dikkat uyanıklığını artırsın. Efendiler, tek başlarına hareket ederek başarı elde edemeyeceklerini anlayan bazı kimseler de iki yüzlü davranışlar içimize girme yolunu bulabilmişlerdir. Bunların iç yüzü ikinci meclis toplanıp göreve başladıktan sonra görülecektir. Lozan Barış Antlaşması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci seçim dönemi yeni Türkiye Devleti'nin tarihinde mutlu bir geçiş devresine rastladı. Gerçekten de 4 yıllık istiklal mücadelemiz milletimizin şanına layık bir barışla sonuçlanmış bulunuyordu. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imza edilen antlaşma 24 Ağustos 1923'te mecliste onaylandı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türkiye'ye yapılan 4 barış teklifi arasında bir karşılaştırma. Efendiler, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra düşman devletler tarafından Türkiye'ye 4 defa barış şartları teklif edilmiştir. Bunların birincisi Sivri Taslağı'dır. Bu taslak hiçbir görüşmenin ürünü olmayıp İtilaf Devletleri tarafından Yunan Başvekili Monsieur Venizelos'un da katılmasıyla düzenlenmiş ve Vahdettin'in hükümeti tarafından 10 Ağustos 1920'de imza edilmiştir. Bu taslak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce tartışılmaya değer bile sayılmamıştır. İkinci barış teklifleri birinci İnönü Muharebesi'nden sonra toplanan Londra Konferansı'nın sonunda 12 Mart 1921 tarihinde yapılmıştır. Bu teklifler Sivri Antlaşması'nda bazı değişiklikler getiriyorsa da üzerinde durulmamış olan meselelerde Sivri Taslağı'ndaki maddelerin olduğu gibi bırakıldığını kabul etmek gerekir. Bu teklifler bizce tartışmaya yol açmadan 2. İnönü Muharebesi'nin başlamasıyla sonuçsuz kalmıştır. 3. Barış Teklifleri 22 Mart 1922'de yani Sakarya Zaferi'nden ve Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması'ndan sonra ve yakında yeni bir taarruzumuzun beklendiği sıralarda Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları tarafından yapılmıştır. Bu tekliflerde artık işe Sivri Taslağı'nı temel olarak ele alma usulünden vazgeçilmişse de ana çizgileriyle milli gayemizi gerçekleştirmekten uzaktı. 4. teklif Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmelerdir. İtilaf devletlerince Türkiye'yi kabul ettirilmesi düşünülen esaslarla milli mücadele sayesinde ulaşılan sonucu açıkça gözler önüne serebilmek için bu 4 türlü teklif arasında en önemli noktaları içine alacak şekilde kısa bir karşılaştırma yapmayı yararlı sayarım. 1. Sınırlar. A. Trakya sınırı. Sevr'de. Çatalca hattından biraz ileride bulunan Podima-Kalikratya hattı. Mart 1921 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 teklifinde. Tekirdağ bize Baba Eski, Kırk Kilise ve Edirne Yunanlılara kalacak şekilde bir hat. Lozan'da. Kara Ağaç'ta bizde olmak üzere Meriç hattı. B. İzmir bölgesi. Sevr taslağında. Bu bölgenin sınırları Kuşadası, Ödemiş, Salihli, Akhisar ve Kemer iskelesine az çok yakın yerlerden geçmektedir. Bu bölge Türk hakimiyetinde kalacak fakat Türkiye bu hakimiyetini kullanma hakkını Yunanistan'a devredecek. Türk hakimiyetinin belirtisi olarak İzmir şehrinin dış istihkamlarından birinde Türk bayrağı bulunacak. Bir bölge meclisi toplanacak ve 5 yıl sonra bu meclis bu bölgenin sürekli olarak Yunanistan'a katılmasına karar verebilecekti. Mart 1921 teklifinde İzmir şehri Türk hakimiyetinde kalacak, İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve İzmir bölgesinin geri kalan yerlerinde çeşitli unsurların nüfus oranlarına göre oluşturulacak bir jandarma birliği görev alacak ve bunu İtilaf Devletleri'nin subayları komuta edecek. Yönetim işlerinde de yine aynı nüfus oranı göz önünde bulundurulacak, bölgenin milletler cemiyetince tayin edilecek bir Hristiyan valisi olacak, bunun yanında seçim yoluyla kurulmuş bir meclisle bir danışma kurulu bulunacak. Valilikçe Türkiye'ye gelir artışına göre ayarlanacak bir vergi konacak. Bu anlaşma 5 yıl süreyle geçerli olup iki taraftan birinin isteği üzerine milletler cemiyetince değişikliğe uğratılabilecek.